Ayrım 8.
Biliyor musun İlay, okumak için bile olsa köyden gitmene içim razı olmaz. Neden yoldaş Karova? Merdivenlerin oraya gelmiştik. Georgiev iniyordu basamaklardan. Durup bekledik. Sorum cevapsız kaldı. Çünkü Stefan hazır ola geçmiş gibiydi. Gözleri adama dikili. Ne var diye sordu Georgiev. Annesi çok hastaymış da. Melis'in anlamsız, ablak yüzünden kıpırtılar geçer gibi oldu. Bana sordu. Neymiş hastalığı? Polis Stefan'a kızmasın diye gayrete geldim. Geveze ağzım açıldı. Tarlada toprağın üstüne düşüp bayılmış. Gündeliği kesilmesin diye gittiydi işe. Oysa çok ateşi var. Her tarafı kırılıyor. Nefes alamıyor. Gözleri kan çanağı. Kalbi çok çarpıyor. Bazen de duruyor. Ne? Yani çok yavaşlıyor demek istedim. Ölecek diye korktuğumdan ne dediğimi şaşırıyorum. Bu doktor da lazım olduğu zaman bulunmaz köyde. Hemşire gördü mü, ilaç verdi mi? Georgiev'in kocaman yüzünde beliren manadan, öfkeli sesinden şaşkınlığa düşmüştüm. Benim yerime Stefan cevap verdi. Bakmış aspirin alsın demiş, para yokmuş. İlay bana geldi. Vereceğim ilaç. Ver ver dedi Georgiev. İlay söyle annene yarın gitmesin işe. Ben konuşurum Zveno'yla. Ya 5 gündelik? Konuşurum dedim ya. Yürüdü gitti. Ağzım bir karış açık kalmıştı. Stefan, gördün mü dedi. Kafam karmakarışık olmuştu. Anladığım şeyi anlamak işime gelmiyordu. Ağzımı da kapatabilmiş değildim. Hadi, hadi annen güzel bir kadın, çok güzel. Ona benziyorsun. Demek güzelin bu yerde bile itibarı var. O zamana kadar kafama dank etmemişti ya. Sezinlediğim olsa gerek. Stefan'ı idare etmeye çalışışımda bile var bunun payı. Şu idareden ötürü kendimi hiç küçümsemiyorum. Büyüklerden bir adam daima lazım kişiye. Yalnız beni anneme benzetmesinden hoşlanmadım. Suratımın ciddileşmesini bir başka anlama çekti. Ne bozuluyorsun yoldaş dedi. Bir şey yaptığı yok ki meclisin. Beğeniyor anneni o kadar. Ne dersiniz siz? Güzel sevmek sevaptır. Garip bir duygu karmaşıklığına kapıldım. Şu gavurun onu beğendiğini öğreninceye kadar kadıncağızın güzel olduğunu hiç fark etmemiştim. Peki babam ne halt etmeye? Düşünmeye lüzum yok. Sebep şu dünyadaki zavallı varlığımdır. Öyleyse babam namına annemi kıskanmaktan vazgeçebilirim. Hem gavur mavur bir kişi çıkıp güzel bulmuş ya annemi. Söyledi de Stefan, adamın bir şey yaptığı yokmuş. Yapsa ne olur? Anam bu dünyada değil ki. Babamdan başka var mı bir umursadığı? Dünyasının tek hakimi, efendisi, kocasıdır. Hınzırca bir arzu, Melis'in ilgisini Kemal Efendi'nin kulağına aktarıvermek. Ve hemen vazgeçiş. Adam bütün öfkesini karısından alır. Kan kusturur ona. Yeni yeni bir sahiplenişim var annemi. Kızı gibi değil de anası gibi. Bu da hoş. Babamla çekişmem devam etmekte. Artık kendimi ona beğendirmek, kızını kabul ettirmek sevdasında değilim. Ben onu benimsemediğimi bütün hal ve tavrımla, hatta abartarak belli ediyorum. Yüzüne karşı küçümsüyorum onu. Ettiğini bulmalı. Stefan aspirin kutusunu uzatırken, geri getirme dedi. Kolektife döneceksin değil mi? Emir tarzında bir sual değil, istekle dolu. Cevabım rahatlatıcı. Tabii Stefan, geleceğim merak etme. Eve döndüğümde çoraplarımı ve ayakkabılarımı kapı önünde buldum. Mehmet Ali'nin getirdiği bu şeyleri öpebilirdim o an. Darılmamış bana. Kuş gibi uçtum anamın yanına. Epey terlemiş, üstünü değiştirmesine yardım ettim. Bir bardak tuzlu bol ayran yapıp içirdim. İlacını verdim. Akşama ıhlamur da bulacağıma söz verip Georgiev'in dediğini söyledim ve hayretle vücudunun okunu fırlatmaya hazır bir yay gibi gerildiği, beyaz yüzüne kırmızı benekler düştüğünü fark ettim. Sayıklar gibi konuştu. Sakın kendini gavurlardan, sakın kendini. Bu sana ana vasiyeti. Pek analık edemedim, beceremedim ama sözümü dinlesen, sakın kendini. Canımızı, malımızı alabilirler, efendidirler ama namus bu. Koru kendini o Stefan kafirinden, hepsinden. Demek biliyor Georgiev'in tutkunluğunu veya hissediyor. Şimdiye kadar görünüşünün bile farkında olmadığını anamın, derinliklerinde neler var merak ediyorum. Kolektife gidiyorum dedim. Sen uyumana bak, merak etme. Dalmıştı, söylediklerimi duymadı. Haber almak, haber vermek, velhasıl gizli olanı filizlendirip büyütebilmek için şüphesiz en müsait yer kolektif çalışmalarının yapıldığı salondur. Stefan'ın gözü önüdür. Harekat orada. Hora teperken, tango oynarken, şöyle bir dinlenmek için biraz mola verilince, konferansçıyı dinlerken, usulca söylenmiş bir iki cümle halinde duruluverir. Ne arkadaşlar dışındaki gençler, ki ben onlara otlar derdim, fark ederler, ne Stefano Carova. Onun gözlüklerindeki pırıltıya bakar, aval aval gülümserken yanındakine, bu cuma dersin, boyalar diye sorabilir. Tamam dersin ve ilave edersin. Sabah 2.30'da artık konuşmaya lüzum kalmamıştır. Ciğerlerin yırtılırcasına marş söylemek ister canın. Haydi arkadaşlar diye bağırırsın. Boyat Nastava marşını söyleyelim. Otlar, o sinmiş şaşkın, zincirlerinin farkında bile olmayan köleler. Kuş kafaları Bulgar'dan, Rus'tan dolayısıyla partiden başka efendiye almayanlar. O eksik doğmuş çocuklar, senin bu coşkunluğuna şaşırabilirler. Yaşa be İlay diye bağıranlar çıkar aralarından. Davranışları kendilerince partiye hizmet, Stefan'ın gözüne girme çabasıdır. Ve ben hiçbir şeyi umursamadan dilimi çıkarırım onlara. Eksik doğmuş çocuklar diyorum. Başka türlüsü mümkün değil çünkü. Onlar bir şeylerden yoksun doğdular. Hür düşünceyi kafalarına sığdıramayışları bu yüzden. Görünmeyen zincirlerinin sessiz gürültüsünü işitmezlerse yaşamaları imkansızlaşır. İnsan olmanın sorumluluğunu bile yükleyip efendilerine boyunlarını uzatmışlardır. İster kırsın efendi, ister boyundurağa takıp sürüsün, keyif onun, hüküm onun. Ya eksik olan nedir sorusuna cevap bulabilmem. Doğuştan değildir, sonraki baskılar onları bu hale getirmiştir diye söylemişti bir kere dedem. O zaman pek katılmadığım bu düşünceye sonraları annemi keşfettikçe hak verecektim. Akça bardaklara sevdalıydım. Karın altından uzatıp başlarını, her türlü kıyım ihtimaline karşı boyunlarını dik tutabilmeleri vardı ya. Bir yanda ezilip yok olma, bir yanda koparılıp yok olma. Fakat bir kısmı da büyümeye devam ediyor. Çiçeklerin büyüdüğünü, hep büyüyebileceğini düşünmek, acıların tümüne bedel. Mehmet Ali'nin beni akça bardaklara benzetişine kızmıştım. Geçen 2 yılda sanki benimmiş gibi kabullendim benzetmeyi. Boynu büküklerle kardelenler arasında Mehmet Ali'nin yeri ne ola? Diyorum ki kardelenin sevda gücü nispetinde ona geniş ve sağlam bir yeri olabilmelidir. Burada bir iki kelimeyle pek çok manayı bölüştüğüm arkadaşların hemen hepsi yaşça büyük benden. Kimi seçilmediği, kimi yeni pazardaki liseden fazla umudu olmadığı için ortadan sonra tarım işlerine durmuş. Sabahın ilk aklığında balık istifi doldurup kamyonları tarlalara açılıyorlar. Manga başının delici bakışları altında toprakla hal hamur olmaktalar. Öğleyin 15 dakikalık dinlenme ve yemek molası verilir. Yemeğe yetmez bunca sayılı dakika. Nerede ki dinlenme? Dedem öğle vakitleri ulu bir ağacın altına uzanıp şöyle bir kestirmenin zevkinden bahseder hep. Gökyüzü yaprakların yeşilinden sıyrılıp gözlerinden göğsünün ta içine masmavi dolarmış. Uzandığı toprak da ana kucağı gibi sıcak sararmış kişiyi. Oysa tekeze senin göz alabildiğine uzanan tarlalarında ne ana kucağı toprak var ne yeşilden süzülüp gelen mavi gökyüzü. Bence bu iki renk hürriyet ve mutluluğun timsalidir. Moladan sonra tekrar işbaşı derken yine kamyonlar. Kızgın sesleri akşamın karası düştüğü zaman köyün meydanını doldurur. Yorgun argın iner kadını erkeği. Eğer bir toplantı yoksa yaşlılar evlerine dönebilir. Gençler evlerinde bulgur pilavına, çorbaya ne bulurlarsa artık kaşık salladıktan sonra nefes nefese kolektif salonuna dönerler. Şen saat, eğer çalışma yoksa böyledir ismi, dans ederiz bol bol. Ta ki etlerimizin her hücresi sızlaya, beyinlerin her kıvrımına uğultular sininceye. Gece yatak devrilen kütük gibidir bedenler, uyku hiç çağrılmadan birdenbire düşendir, ölüm gibi. Şehirde işçi 8 saat çalışır, köyde 16. Cumartesi pazar izni de yoktur. Bizim bayramlarımız dikkate alınmaz. Hep çalışırız. Boşuna değil, 44'ten sonra köylerdeki Bulgarların hep şehirlere göçüşü, hayat nispeten daha kolay geçer oralarda. Kafi miktarda Bulgar göçü tamamlanınca hükümet köyden şehre akını resmen yasak etmiş. Şimdi hayati bir sebep olsa dahi haneni kente yahut bir başka köye taşıyamazsın. Yalnız çalışkan öğrenciler iyi de komsomol olurlarsa kasabada, şehirde okuma hakkı kazanırlar. Hak yeterli değil tabii, masrafları da karşılayabilmek lazım. Arkadaşlardan yalnız Rıza ağabey Yeni Pazar'da liseyi bitirebilmiş. Politekni, Ceska, Gimnaziye, Han, Asparuh, böyle yazarmış o lisenin kapısında. Kültür derslerinin yanında teknik bilgiler de kazandırır kişiye. İyi bir öğrenci olmasına rağmen üniversite sınavlarını kazanamamış. Kasabadaki komsomol toplantılarında suskun, silik olmasını sebep olarak gösterir. Köye döndükten sonra manga başılığa talip oldu. Tekezese de şoförlük alabildi. Hem arabaların hem traktörlerin bakımıyla uğraşıyor. Sever mesleğini. Şöyle bir dışarıdan bakınca uğraştığı makinalarla özdeşleşmiş bir hali vardır. Muntazam çalışır, suskundur. Emredileni yapar ve gölgeler ardına çekilir. Kolektifte en coşkulu anlarda bile dikkatini, soğukkanlılığını kaybetmez. Dans bile görevin bir parçasıdır onun için. Ciddiyetini bozmadan güzel dans eder. Tıknazca, kumral bir genç adam, ne o kimseye ilişir ne kimse ona. Annesi çocukken ölmüş. Babası 44'ün halk mahkemelerinde idama mahkum edilmiş. Yalnız yaşar. Georgiev çok izledi onu. Bir açığını yakalayamadığından olsa gerek usanıp peşini bıraktı. Stefan güvenir Rıza'ya. Salona girince Stefan'ın yanına uğrayıp annemin son durumunu anlattım. Çocukların şiir çalışması bitmiş. Bana oyunlara katılmamı söyledi. Rıza'nın yanına gidip oturdum. Neşeli ve yüksek sesle, "Bitti mi oyununuz?" dedim. "Katılmak isterdim. Bayramda bütün gösterilerde bir payım olmalı." 5 dakika dinlenme molası verdik. "Yeni gruba gir," dedi. Başını arkaya atıp gerindi. Dudakları hemen hiç kıpırdamadan konuştu. "Paket gelmedi. Ertelenecek mi? Şimdilik. Söyleyeyim mi?" "Evet." Artık benim işim kalabalığın arasında dolaşmak, kiminin elbisesini düzeltip, kiminin yanına düşüp horada, kiminin törende okuyacağı yazıya, şiire göz gezdirirken, tek tek yakalamak arkadaşları ve yavaşça "ertelendi" demek. Grubun en küçüğü olduğumdan hem Stefan'ın bana karşı hoşgörüsünü bildiklerinden habercilik görevi bana verilmiştir. Ertesi sabah erkenden Rıza Tekezese başkanına çıkar. Kırılan bir makinenin parçasını almak üzere Yeni Pazar'a gitmek için müsaade ister. İlgili evrakı tanzim etmiştir, adama verir. Bu parça ne kadar mühim olursa olsun yine de evrakın elden ele dolaşması lazım gelir. Kooperatif başkanından milise, parti sekreterine, müfreze başkanına dolaşır kağıtlar, çoğalır. Müfreze başkanı silah taşır ve sivil giyinir. Göstermelik rütbesi elbet parti sekreteri ve milisten aşağıdadır ama çevresinde çok büyük bir saygı halesi oluşturmuştur. Herkes bilir onun gizli polisi olduğunu. Rus KGB'sinin bizim köye kadar uzanan ince bir dalıdır Ivanov. Bu yüzden onun yanında Bulgarlar bile çok dikkatli adımlar atar. Bu yüzden köyden çıkacak kişiye son müsaadeyi o verir. Rıza ağabey 2 günde tamamladı müsaade işlemini. Kırılan parçanın niçin kırıldığı hakkında uzun bir sorgu suale uğramıştı. İyi sıyrıldı. Hiç kimseye şu veya bu sebeple çevresinde dolanmama rağmen bana bile tek laf etmeden atladı cebine, sürdü arabayı. Arkasında bir toz bulutu ve yoğun endişe bırakmıştı. Acaba getirebilecek mi paketi? Razgrad'dan Yeni Pazar'a uzanan bir tılsımlı kol, paketi orada bir yere bırakacak. Rıza da onu alıp Tekezese'nin arabasına atıp, ya kol Yeni Pazar'a kadar uzanamayıp da şunlu da kırıldıysa, en korkulanı ise kolun keşfedilmiş olması. İçimiz titriyor. Çünkü şu ismini cismini bilmediğimiz kol, boynunu dik tutabilen akça bardaklara yegane ümittir. Arkadaşlarda telaş başlamıştır. Kolektifte verilen molalarda, bazı geceler muayyen evlerde, bazen de kuyruklarda fısıl fısıl tartışma büyür. Bırakalım Razgrad'dan talimat almayı. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Doğrudur ama reis kim olacak? Rıza mı? Hep merkeze bağlı kalamayız, tehlikeli. Rıza iyi ve lakin liderin gücü bir başkadır. Rıza, Razgrad'la bağ olur aramızda, o kadar. Her köy kendi içinde teşkilatlanmalı, diğerleriyle irtibatımız olmamalı ki yakalanma ihtimaline karşı. Yaptığımız bu değil mi? Yine de paketi ve talimatı Razgrad'dan bekliyoruz. Yahu iş bize kalsa nasıl teksir edeceğiz bildirileri? Karar verilirse bulunur kolayı. E bul bakalım makinayı, kağıtları, mürekkebi. Bulmamamız lazım. Elle yazsak, yazılar tanınır. Olmalı bu işin çaresi, bulunmalı. Bir lider, reis önce. Rıza'yı bekleyelim hele. Böyle, havada uçuşan ölü yapraklar gibi neticeye bağlanmayan, heyecanlı, karamsar yahut ümitli cümleler. Kısır döngü. Tek parlayan teklif, lider fikri. Fakat o kimdir ki kendini aratmaya gerek kalmadan topluluğun içinden sıyrılıverip tahtını kursun? Lider aranmaz, kimseye lidersin diye unvan verilmez. O kendi gücüyle alır reisliği. Bu düşünceler geçmekte kafamdan, dedemden kaptığım fikirler. Köşeyi dönünce Arif ağabeyle burun buruna geldim. Geçenlerde babam onun askerden döndüğünü dedeme söylemiş. O da ya niçin el öpmeye gelmedi diye sormuştu. Akşam ben kolektifteyken eve uğramış, dedemin gözlerine hanidir kaybettiğim hançer pırıltılarını tutuşmuş buldum. Arif geldi, arslan gibi maşallah. Başka söz yok. Şimdi onu karşımda görünce ilk duygum korku oldu. Eskiden yaptığım gibi kaçmak isterken kendime inat durup ona baktım. Büsbütün zayıflamış, yanık derisi iskeletine yapışmış. Konuşup yürüse sanki kemikleri takır tukur ses verecek. Dört köşe gergin yüzünde elmacık kemikleri iyice fırlamış. Çekik gözleri büsbütün çukura kaçmış. Sararmış kirpikleri düz çizgi halinde saklamakta onları. Burnu pek sertçe ikiye bölmekte yüzünü. Ağzı ise hançer artığı bir taze yara gibi. Tek uzun kırmızı çizgi. Hep uzun, sert, düz çizgilerin kesişip oluşturduğu bir adam bu. Korkacak bir şey yok. Bunca zayıflığına rağmen sağlıklı görünüşü gülümsedi bana. Merhaba İlay kız, nasılsın? Hoş geldin Arif ağabey, iyiyim. Savuşup gitmek istiyordum. Sanki anlamış gibi alel acele. Nereye gidiyordun diye sordu. Seninle geleyim mi? Omuzlarımı silkip cevap vermedim. Yanımda yürüdü. Ne kadar uzun boyluydu. Omuzlarına yetişmiyordu başım. Senin çok iyi şiir okuduğunu söylediler. Köye ün olmuşsun. Evet, sana bir şiir vermek isterdim. Kimin? Aklımda bayrama yepyeni bir şiirle katılıp ünümü çoğaltmak. Oysa Arif, ne yapacaksın kimin olduğunu diyor. Benim bir adaşımın diyelim, olur mu? Bak dedim ona, Arif diye bir şair tanımıyorum. Hem bizlerin Bulgar şiirleri okumamız lazım bayram için. Öyle, yeni bir şey varsa elinde ver. Yoksa aldırma. Al bakalım şunu bir oku, sessizce. Cebinden çıkardığı bir kağıdı uzattı. Uzun bir şiir elle yazılmış. Türkçe, bayrak. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Hayretle duraladım. Fakat bu, yani bu bizim bayrak için yazılmış galiba. Şaşkınlığım, heyecanım karşısında Arif ne kadar sakin. Evet, niçin olmasın? Bizim bayrak için de şiir yazılabilirmiş demek. Artık soluksuz okuyorum. Kalbimin güm güm atışından ne dediğini tam çıkaramıyor, tekrar okuyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Hiç işitmemiştim. Hiç bu kadar, yani heyecanlanmamıştın. Tamam, anladım. Evet, haklısın. Bu, fakat gizli olmalı Arif ağabey. Nereden buldun, askerde mi? Asker mi yazan? Arif Nihat Asya asker miydi? Gizli olmalı bu. Ya yakalanırsan? Soru yağmuruma cevap vermiyordu. Ona baktığım zaman beni dikkatle süzmekte olduğunu gördüm. Yine o eski ölçüp biçip tartmalar. Suallerime omuz silkişiyle cevap verdi. Tabii gizli. Fakat bana ne? Artık senin oldu bu kağıt. Al, ne istersen yap onu. Beni yolun ortasında bırakıp yürüyüp gitti. Kağıdı koynuma sokarken onu gözlerimle izliyordum. Bir kere bile dönüp arkasına bakmadı. Ya gider milise haber verirsem diye hiç mi kuşku geçmez yüreğinden? Bunca güveniyor mu bana? İçime düşen gururdan aramızdaki buzlar erimeye yüz tutuyor. gayri bir koşu tutturuyorum eve doğru. Ayaklarım yere basmaz. Dağlardan süzülen su gibiyim. Şakır şakır mutfağa düşüyorum. Dedem sandalyenin kırık bacağını tamir ediyordu. Ağzı çivi doluydu. Beni görünce tatlı tatlı homurdanıp başını salladı. Kendince hoş geldin demek. Dede dedim. Dedem çıkar çivileri ağzından çabuk. Bir şey okuyacağım sana çabuk. Hı? Haydi çıkar çivileri. Sesimi fazla yükseltmeden ve heyecandan tıkanarak tane tane okuyorum şiiri. Son mısra. Söyle nereye dikilmek istersen seni oraya dikeyim. Dedem bir elinde çiviler, bir elinde çekiş diz çöktüğü yerde ağlıyor. Çiğ taneleri gibi gözyaşları sakalından damlıyor. Ona sarıldım, beraber hıçkırdık. Sonra birbirimizin yüzüne bakıp gülmeye başladık. Şu tek şiir bizi sarsmış. Kanatlar takıp ruhumuza hür bayrağın dalgalandığı ana vatana kavuşturmuştu sanki. Öyle mutlu ve güvenliydik. Bizim bayrak içinde şiir yazılırmış bak. Şairi buralı sanıyordum. Dedem onun Türkiye'de yaşadığını söyleyince hüzünlendim. Belki de bilmiyordu dedem. Son bir umut. Canımın içi, Türkiye'de yazmış olsa bizimkilerin eline nasıl geçer? Uşağım, artık akıllan bakalım, öğren. Türkiye'den bazı kitaplar gizlice sokuluyor buraya. Bu şiir o kitaplardan birinden alınmış olacak. Arif'te, yani Arif ağabeyde var mı o kitaplardan acaba? Bilmiyorum, kendisine sor. Gözlerini kaçırmasından doğru söylemediğini anladım. Cevabın sahibi Arif'ti. Dedem karışmak istemiyordu. Üstelemedim. Aklıma bir başka şey gelmişti. Bu evde saklı bir bayrak olduğunu söylemiştin dede. Evet, Kur'an, bayrak ve benim eski yadigar tabanca bir arada. Annenle baban nikahları kıyıldığında üçünü de öpüp başlarına koymuşlardı. Saklı duruyor, merak etme. Nerede? Ha nerede? Sen evlenirken inşallah, evlenirken çıkaracağım. Koca bir bayrak, kocaman. Cemiyetten kalma. Saklı olduğu yeri söyle bari. Meraklanma dedim. Annen de bilir, baban da. Ölürsem onlar söyler sana. Zamanı geldiği vakit. Şimdi odaya git, şiiri ezberle. Sonra kağıdı yak. Ama gitmeden önce bir kere daha oku bana. Haydi uşağım, kimse gelmeden. Şiiri ezberledim. Fakat kağıdı yakamadım. Mehmet Ali'ye göstermek istiyordum. Okulda ve kolektifte onunla yalnız kalmak için fırsat kolladım. Olmadı. Aramızda geçen olayı unutmuş görünüyor, herkesin içinde şundan bundan konuşuyorduk. Havasıyla havalarda dolaşıyor. İçimde düğüm üstüne düğüm atan sorular, hükümler hiç aklıma gelmiyordu. Ama evde yalnız olup da şöyle bir uzanıverince kerevetin üstüne yahut geceleri yatakta, beynim uğulduyor, içime çektiğim nefes zehirden bir alev oluyor, yüreğimde korlar ağırlaşıyordu.''